Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 8.
4. dizin, sayfa 71. 2. bölüm, Savaşçılar. 4. kısım. Hem şehirdeki meyve bahçesinde alınan karar iki uzman ajanın bir dizi daha hızlı karar almasını gerektiriyordu. Öncelikle her iki adamın siyasi üstlerinden resmi izin ve onay almaları gerekiyordu. Bunu söylemek gerçekleştirmekten daha kolaydı. Çünkü Mike Martin'in ilk şartı Crowbar operasyonundan bir düzine insandan fazlasının haberdar olmamasıydı. Bu kaygısı tamamen anlaşılabilir bir kaygıydı. Böylesine ilginç bir şeyi 50 kişinin bilmesi durumunda birinin baklayı ağzından kaçırması kaçınılmazdı. Bunun kasıtlı olmasına, kötü niyetle ya da zarar vermek amacıyla yapılması bile şart değildi. Gizli bir operasyona katılanlar bir kişinin asla hata yapıp yakalanmayacak kadar yetenekli olduğuna güvenmenin bile sinirleri nasıl yıprattığını bilirler. Birisinin öngörülemeyecek talihsiz bir rastlantı sonucu ele geçmemesini ummak büyük bir baskıdır. Ama en büyük kabus adamın yalnızca salağın biri, bir barda sevgilisine hava attığı ve birileri söylediklerini duyduğu için yakalanması ve uzun işkencelerden sonra can çekişerek ölmesidir. Bu bütün korkulardan daha büyük bir korkudur. Bu nedenle Martin'in bu şartı hiç tereddütsüz kabul edildi. Washington'da John Negroponte bu sırrı bilen tek kişi olmayı kabul etti ve projeye yeşil ışık yaktı. Steve Hill kulübünde İngiliz hükümetinin bir üyesiyle akşam yemeği yedi ve aynı sonucu elde etti. Böylece sayı 4'e çıkmış oldu. Ne var ki 4'ü de bu durumla günün 24 saati tek başına ilgilenemeyeceklerini biliyorlardı. Her birinin de gündelik çalışmalar için birer yardımcıya ihtiyaçları vardı. Marek Gumiyani, CIA'in karşı terörizm bölümünde yıldızı parlayan bir Arapça uzmanını görevlendirdi. Michael McDonald bütün işini bırakarak ailesine bir süreliğine İngiltere'de çalışmak zorunda olduğunu açıkladı ve Marek Gumiyani eve dönerken o da uçakla doğuya doğru yol almaya başladı. Steve Hill kendi yardımcısını Orta Doğu masasından seçti. Adamın adı Gordon Phillips'ti. Birbirlerinden ayrılmadan önce iki müdür Crowbar operasyonu ile ilgili her ayrıntı için uygun ve mantıklı bir öykü uydurulacak ve en üst makamdaki 10 kişi dışındaki hiç kimse batılı bir ajanın El-Kaide'nin içine sızacağını bilmeyecekti. Gerek Langley'e gerekse de Vauxhall Cross'a iki adamın kariyerlerini geliştirmek adına akademik çalışma yapmak üzere çalışmaya ara verdikleri ve görevlerinden 6 ay kadar ayrı kalacakları bildirildi. Steve Hill bundan böyle birlikte çalışacak olan iki adamı tanıştırıp Crowbar'la neye ulaşmaya çalışacaklarını kısaca açıkladı. Hem McDonald hem de Phillips kendilerine anlatılanları büyük bir sessizlik içerisinde dinlediler. Hill onları görevleri konusunda bilgilendirmek için Thames Nehri boyunda bulunan merkezdeki ofislerden birini değil, firmanın taşradaki güvenli evlerinden birisini seçmişti. Adamlar çantalarını boşaltıp misafir salonunda bir araya geldiklerinde Hill her ikisinin de önüne kalın bir dosya fırlattı. ''Yarın bir operasyon merkezi arayışına başlıyoruz.'' dedi. ''Bunu ezberlemek için tam 24 saatiniz var. Gidecek olan adamımız bu. O güne dek onunla, ondan sonra da onun için çalışacaksınız. Bu...'' Kahve sehpasının üzerine daha ince bir dosya fırlattı. ''Yerini alacak oldu adam. Gördüğünüz gibi onun hakkında çok daha az şey biliyoruz.'' Ne var ki ABD sorgucularının Gitmo'da yüzlerce saat sorgulama sonucu elde etmeyi başarabildikleri bilgi bu kadar. Bunları da ezberleyin. Hill gittikten sonra iki genç adam evdeki hizmetkardan koca birer fincan kahve isteyip okumaya başladılar. Martin'in içindeki tutku ilk defa 1977 yılında 15 yaşında öğrenciyken Farnborough hava gösterisini izlemeye gittiklerinde alevlenmişti. Yanında babası ve erkek kardeşi vardı. Büyülenmiş gibi savaş ve bombardıman uçaklarını, akrobatik uçuş gösterilerini ve ilk defa gösterime sunulan prototipleri izliyorlardı. Mike için günün en önemli anı gökyüzündeki küçücük bir noktadan kendilerini aşağıya bırakıp üzerlerinde üniformalarıyla dar iniş alanının tam ortasına indikleri gösterileriyle akıllara durgunluk veren paraşüt alayının Red Devils ekibini ziyaretleriydi. Hayatta ne yapmak istediğine işte o gün karar vermişti. 1980'de Haileybury'deki son yaz dönemi sırasında paraşüt alayına kişisel bir mektup yazdı ve aynı yılın Eylül ayında Aldershot'taki alay binasına mülakata çağrıldı. Oraya vardığında bir süre hayranlıkla atalarının Arnhem Köprüsü'nü ele geçirmek üzere aşağıya atlamış oldukları eski Dakota'ya baktı. Sonra bir çavuş gelerek okullarından henüz mezun olmuş 5 delikanlıyı mülakat odasına götürdü. Martin okulunda paraşüt alayı adaylarını mutlaka önceden soruştururdu. Orta seviyeli bir öğrenci ama mükemmel bir sporcu olarak tanınıyordu. Bu özelliğiyle paraşütçü olmaya uygundu. Kabul edildi ve ayın sonuna doğru eğitime başladı. Ve böylece bu eğitimi tamamlayacakları Nisan 1981'e kadar sürecek olan 22 yorucu ve zorlu hafta başlamış oldu. İlk 4 hafta kışla, temel silah kullanımı, arazi ve beden eğitimiyle geçti. Bunu izleyen 2 hafta ise ilk 4 hafta yapılanlara bir de ilk yardım, işaretler ve NBK, nükleer, bakteriyolojik ve kimyasal savaş karşı önlem dersleri eklendi. 7. haftada ağırlıklı olarak tanıklık eğitimine yer verildi. Eğitim gün geçtikçe daha da zorlaşıyordu. Ama en zor geçen haftalar kış ortasında Wales'daki Brecon çiftliğinde yapılan ve son derece sağlıklı adamların bile vücudun fazla ısı kaybetmesinden ve bitkinlikten yaşamlarını yitirebildiği dayanıklılık yürüyüşlerinin yer aldığı 8. ve 9. haftalar oldu. Adayların sayısı azalmaya başlamıştı. 10. hafta Hythe kentte atış talimlerine ayrılmıştı ve burada 19'una henüz girmiş olan Martin ne kadar usta bir nişancı olduğunu gösterme olanağı buldu. 11. ve 12. haftalar yağmur, çamur ve doluya aldırış etmeden ağır ağaç gövdeleri taşıyarak kumlu tepelerde yukarı aşağı koşmaktan ibaret olan sınama haftalarıydı. Sınama haftalarıymış diye homurdandı Phillips. Sınama haftalarından sonra geriye kalan gençler büyük özlemle bekledikleri kırmızı berelerine kavuştular ve bunu izleyen 3 haftayı Brecon'da savunma talimleri, devriye gezme ve savaş simülasyonlarıyla geçirdiler. Ocak ayının sonlarına denk gelen o günlerde yamaçlar tamamen çıplak kalmış ve donmuştu. Adamlar sert ve nemli zeminlerde ateş yakmadan uyumak zorundaydılar. 16 ile 19. haftaların programı Mike Martin'in asıl gelme nedenini içeriyordu. Bu RAF Abington'daki paraşüt kursuydu. Bu kurs sonrasında da aday sayısında bir düşüş oldu. Hem de yalnızca uçaktan değil. Son olarak iş büreve almaya kalmıştı. Ve o gece Aldershot'taki eski 101 kulübü yine ihtişamlı ve gürültülü bir kutlamaya sahne oldu. Geriye yalnızca son çit diye adlandırılan arazi talimine ve resmi tören yönteminin son cilasına ayrılan 2 hafta kalmıştı. 22. haftanın sonunda göğüsleri gururla kabaran anne ve babaların gencecik oğullarının nasıl birer askere dönüştüklerini şaşkınlık içerisinde izledikleri resmi mezuniyet töreni düzenlendi. Er Mike Martin uzunca bir süredir subay olmak için yaratılmış askerler kategorisinde yer alıyordu ve 1981 Nisan'ında kısa süreli yeni bir eğitime katılmak üzere Sandhurst'taki Kraliyet Askeri Akademisi'ne kayıt oldu ve Aralık ayında teğmen olarak mezun oldu. Eğer kendisini şöhretin beklediğini düşünüyorsa çok yanılıyordu. Paraşüt alayında 3 tabur bulunmaktadır ve Martin 3. taburuna atandı. Bu da eğitmen olarak Aldershot'a gitmesi anlamına geliyordu. Taburların her biri değişmeli olarak 9 yılda 3 yıl ya da 3 dönemde bir paraşütçülükten azledilir ve sıradan piyade olarak görev yapar. Paraşütçüler genelde bu eğitmenlik döneminden nefret ederler. Martin acemi asker timine yeni gelenlere kendi dayanmak zorunda kaldığı zorlukları uygulamak üzere tim komutanı olarak atanmıştı. Belki 3. paraşüt taburunun eğitmenlik dönemi sona erene dek eğitmen olarak kalacaktı. Ne var ki çok uzaklardaki Leopoldo Galtieri adlı bir beyefendi planların değişmesine neden oldu. 1 Nisan 1982'de Arjantin diktatörü Falkland adalarını işgal etti. 3. paraşüt taburda derhal çantalarını hazırlayıp yola çıkmaya hazır duruma gelmeleri emredildi. Bir hafta içerisinde oluşturulan ve amansız Margaret Thatcher tarafından harekete geçirilen bir İngiliz özel timi, dalgalı denizlerin ve yağmurların beklediği güneye doğru yol almaya başladı. Canberra Transatlantiği ile güneye yolculuğun ilk durağı sürekli rüzgarla kamçılanan bir mantarı andıran çıplak bir yer olan Ascension Adası'ydı. Bu mola verilirken çok uzaklarda Galtieri'yi adaları boşaltmaya ya da Margaret Thatcher'ı geri çekilmeye ikna etmek için son diplomatik çabalar sarf ediliyordu. Ne var ki her ikisi de görevleri başındayken uzlaşmayı düşünmüyorlardı. Bu nedenle Canberra bu seferin tek uçak gemisi olan Ark Royal'ı koruyarak yoluna devam etti. Çıkartma yapmanın kaçınılmaz olduğu iyice kesinlik kazandığında Martin ve ekibi birlikte bir helikopterle Canberra'dan çıkartma gemisine taşınmıştı. Artık transatlantikteki medeni koşullara sahip değildiler. Martin ile adamlarının bir Sea King helikopteriyle çıkartma gemisine uçuruldukları aynı fırtınalı gecede başka bir Sea King helikopteri düştü ve SAS yani Special Air Service özel hava servisi alayının 19 elemanını da beraberinde sulara gömdü. Bu SAS'in kurulduğundan beri bir gecede vermiş olduğu en büyük kayıptı. Martin 30 adamını 3. paraşüt taburundan geriye kalanlarla birlikte San Carlos Water'ın iniş pistine indirdi. Burası ana adanın başkenti Port Stanley'den kilometrelerce uzaktaydı. Ama bu nedenle hiç değilse işgal altında değildi. Paraşütçüler ve denizciler hiç mola vermeden yağmur ve çamura aldırmadan başkente doğru zorlu yürüyüşe başladılar. Her şeylerini kocaman sırt çantalarına yüklemişlerdi ve bu yetişkin bir adamı taşımaktan farksızdı. Aniden ortaya çıkan bir Arjantin Skyhawk'u bataklığa inecekmiş izlenimi yarattı. Ama Arjantinliler hemen aşağılarındaki çamurlara batmış adamların değil, açıktaki gemilerin peşindeydi. Açıkta demirli gemilerin batması durumunda karadaki adamların işi bitikti. Gerçek düşman soğuk, sürekli yağan dondurucu yağmur, bir tek ağacı bile destekleyemeyecek kadar engebeli olan yorucu araziydi. Ta ki Longdon tepelerine dek. Tepelerin yamacında mola verdikten sonra 3. paraşüt taburu vatanlarının onları 11 bin kilometrelik mesafeden yolladığı görevi yerine getirmek üzere Estancia House diye adlandırılan ıssız bir çiftliğe yerleşti. Temmuz'un 11'ini 12'sine bağlayan geceydi. Sessiz bir gece saldırısı olması planlanmıştı ve gerçekten de öyle başladı. Ta ki onbaşı Mel'in bir mayına basana kadar. O anda büyük bir gürültü koptu. Arjantinliler makineli tüfekleriyle ateş açtılar. Bir anda alevler tepeleri ve vadiyi gündüz gibi aydınlattı. 3. paraşüt taburunun 2 seçeneği vardı. Ya geriye doğru kaçıp saklanacaklardı ya da ileri ateşin içine dalıp Longdon'u ele geçireceklerdi. 23 şehit ve 40'ı aşkın yaralıyla Longdon'u almayı başardılar. Mike Martin dilinin üzerinde o tuhaf madeni tadı ilk defa işte o an kurşunlar başının üzerinde vızıldar ve yanında adamlar yere yığılıp kalırken duydu. Bu korkunun tadıydı. Ama kurşunlardan hiçbiri ona temas etmedi. Bir çavuş ve 3 onbaşının bulunduğu 30 kişilik ekibinden 6 kişi şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı. Yamacı tutmuş olan Arjantinli askerler, askerlik görevlerini yerine getiren zorunlu askerler, güneşli otlaklarda yetişmiş delikanlılardı. Varlıklı ailelerin çocukları askerlik görevinden yırtabiliyorlardı. Ve bir an önce yağmur, çamur ve soğuktan kurtulup eve dönmek istiyorlardı. Gizlendikleri sığınak ve tilki yuvalarını terk etmiş güvende olacakları Port Stanley'e geri dönüyorlardı. Sabah gün ağarırken Mike Martin Wireless tepesinin zirvesinde durmuş, doğuya, kentin bulunduğu yöne ve yükselmekte olan güneşe bakarken atalarının inandığı ama kendisinin uzun yıllardır varlığını yok saydığı Tanrı'yı yeniden keşfetti. Dua ederek Tanrı'ya şükretti ve onu bir daha asla unutmayacağına dair yemin etti. 10 yaşındaki Mike Martin babasının Bağdat Sadun'daki bahçesinde hoplayıp zıplayarak Iraklı ziyaretçileri eğlendirirken 1600 kilometre ötede bir erkek çocuk dünyaya gelmişti. Pakistan'ın Peşaver kentinden Afganistan'ın Celalabad kentine uzanan yolun batısında Spingarh Sıra Dağları ve en yüksek tepesi Tora Bora olan Beyaz Dağlar bulunmaktaydı. Uzaktan bakıldığında tepeleri 4 mevsim karlı olan, kışları ise boylu boyunca karla kaplanan bu çıplak ve soğuk dağlar, iki ülkeyi birbirinden ayıran dev bir bariyeri andırırlar. Spingarh, Afganistan sınırları içerisinde olmakla birlikte, Safed Range'in etekleri ise Pakistan tarafındadır. Celalabad'ı çevreleyen zengin ovalara akan, eriyen kar ve yağmur sularıyla Spingarh'ın topraklarını taşıyan ve üzerinde ekip biçmeye, meyve bahçeleri oluşturmaya, koyun ve keçi otlatmaya uygun toprak parçacıkları olan pek çok yayla ve vadi oluşmasına yol açan çok sayıda ırmak bulunmaktadır. Yaşam koşulları son derece ağırdır ve yaşam destek sistemleri son derece az olduğundan vadilerde yaşayan insan toplulukları oldukça küçük ve seyrektir. Burada doğan insanlar eski Britanya İmparatorluğu tanıyan ve ondan çekinen İngilizlerin Patan diye adlandırdıkları bugünün Paştunlarıdır. O zamanlar en az modern tüfekler kadar iyi hedef tutturabilen Cezail diye adlandırılan uzun misket tüfekleriyle kayalık sığınaklarında onlarla çarpışmışlardı. Eski bir Raj ozanı olan Rudyard Kipling bu dağ adamlarının İngiltere'de pahalı eğitimlerden geçirilen İngiliz askerlerine karşı oluşturdukları bu aşılmaz engelleri yalnızca 4 mısrayla dile getirmişti. Sınır karakolunda bir çarpışma, dağdaki karanlık bir geçitten aşağıya dolu dizgin, 2000 sterlinlik eğitim, 10 rupilik Cezayir karşısında boyun eğdi. 1972'de bu yaylalardan birisinde Maloko Zay adında, yüredeki bütün köyler gibi bu köyde adını uzun zaman önce şehit düşmüş savaşçı kurucusundan almıştı, birkaç haneden ibaret minicik bir köy vardı. Burada etrafı duvarlarla çevrili ve her birinde yaklaşık 20 kişilik büyük ailelerin oturduğu yerleşim birimleri bulunuyordu. Köyün lideri Nuri Han'dı ve o yaz akşamı köyün erkeklerinin sütsüz ve şekersiz sıcak çay yudumlamak için bir araya toplandıkları yer onun avlusunda yakılan ateşin çevresiydi. Tüm yerleşim birimlerinde olduğu gibi duvarlar, yüzleri iç tarafa bakan evleri ve çiftlik hayvanlarının barınaklarını çevreliyordu. Güneş batıda batıp dağları karanlık içine bırakır ve yaz ortası olmasına karşın etrafın soğumasına neden olurken dut ağacının dallarıyla yakılan ateş ortalığı aydınlattı. Kadınların bulunduğu binadan gelen çığlık sesleri dinmişti. Ne var ki çığlıklardan birisinin aşırı yüksek çıkması durumunda erkekler neşeli sohbetlerine ara verip yeni bir haber olup olmadığını anlamak için kulak kabartacaklardı. Nurihan'ın karısı dördüncü çocuklarını doğurmak üzereydi ve Nurihan kendisine ikinci bir oğul vermesi için Allah'a yalvarıyordu. Bir adam çocukken hayvan sürülerini güdecek, erkek olduğunda da hanesini koruyacak oğullar istemekte son derece haklıydı. Nurihan'ın 8 yaşında bir oğlu ve 2 kızı vardı. Ebe telaşla gölgelerin arasından sıyrıldığında ortalık zifiri karanlıktı ve şahin burunlu kara sakallı yüzleri yalnızca alevlerin ölgün ışığı aydınlatıyordu. Kadın babanın kulağına bir şeyler fısıldadı ve adamın kırmızıya çalan esmer yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. ''İnşallah bir oğlum oldu.'' diye bağırdı. Erkek akrabaları ve komşuları hep birlikte ayağa fırladılar ve ortalık karanlık gökyüzüne atılan kurşunların sesiyle inledi. Herkes birbirine sarılıyor, babayı kutluyor ve sadık kuluna bir oğul bahşeden her şeye kadir yüce Allah'a şükrediyordu. Komşu yerleşim biriminde oturan bir çoban ''Adını ne koyacaksın?'' diye sordu. ''Ona İsmet adını vereceğim, ruhu şad olsun, dedemin adı bu.'' diye karşılık verdi Nurihan. Ve gerçekten de birkaç gün sonra çocuğun adının konması ve sünneti için köye imam geldiğinde bebeğe bu ad verildi. Çocuk büyürken hiçbir olağan dışılık yaşanmadı. Tay tay yürümesi gerektiğinde bunu yaptı ve koşacak yaşa geldiğinde de deli gibi koştu. Bütün köylü çocuklar gibi o da kendinden büyük çocukların yaptıklarını yapmak istiyordu. Ve 5 yaşına geldiğinde ona yazın sürülerin yüksek otlaklara götürülmesine yardım etmesi ve kadınlar kış için ekim biçerken hayvanlara göz kulak olması görevleri verildi. En büyük özlemi kadınlarla dolu evin dışına çıkabilmekti. Ateşin başında erkeklerle birlikte oturmasına ve yaklaşık 150 yıl öncesine dayanmasına karşın dünmüş gibi anlatılan bu dağlarda kırmızı ceketli İngilizlere karşı kendilerini nasıl savunduklarına dair hikayeleri dinlemesine izin verdikleri gün gerçekten onun için bayramdı. Babası köyün en varlıklı, diğer bir deyişle en fazla inek, koyun ve keçiye sahip olan adamıydı. Büyük özen ve çok emekle bu hayvanların et, süt ve postundan yararlanıyorlardı. Tarlalarda ekilen mısırdan lapa ve ekmek yapıyor, verimli ceviz ve dut ağaçlarının bulunduğu ağaçlıklardan meyve ve ceviz yağı elde ediyorlardı. Köyden ayrılması için ortada hiçbir neden yoktu ve İsmet Han da yaşamının ilk 8 yılında köyden dışarıya hiç çıkmadı. 5 aile küçük camiyi paylaşıyor ve cumaları burada cuma namazı için bir araya geliyordu. İsmet'in babası dindar bir adam olmakla birlikte fanatik olmak bir yana köktenci bile değildi. Dağlarda varlık süren bu köyler bir yana Afganistan kendisini Demokratik Afgan Cumhuriyeti ya da DRA diye adlandırıyordu. Dipnot, DRA, Democratic Republic. Ama sıkça rastlandığı gibi burada da bu tanımlama gerçeği yansıtmaktan uzaktı. Hükümet komünistti ve SSCB'den büyük destek görüyordu. Din açısından bakıldığında bu büyük bir saçmalıktı. Çünkü gelişmemiş iç bölgelerde yaşayan insanların hepsi geleneksel olarak son derece dini bütün Müslümanlardı. Ve bu insanlar için ateizm tanrısızlık anlamına geldiği için kabul edilemez bir olguydu. Diğer yandan aynı derecede geleneksel olan kentli Afganlar ılımlı ve hoşgörülüydü. Fanatizm onlara daha sonra empoze edilecekti. Kadınlar eğitimliydi, yalnızca birkaçı yüzünü örtüyordu. Halka açık yerlerde şarkı söyleyip dans etmek serbest olduğu gibi, çok korkulan gizli polis din konusunda rahat davrananların değil, yalnızca karşıt politik görüşte olanların peşindeydi. Minicik Baloko Zai köyünün dış dünyayla iki bağlantısı vardı. Bunlardan biri Kuchi güçmenlerinin kaçak mal taşıdıkları katır kervanlarıyla sınırın diğer tarafındaki Parachinar kasabasına geçmek üzere devriyelerle sınır görevlilerinin kaynadığı Hayber geçidindeki Great Trunk yolunu kullanmamak için seçtikleri ikincil yoldu.
Ayrım sonu.